Ayrım 15 sayfa 120. Adam istemeye istemeye gülümsedi. Gözlerinde mendeburca bir parıltı. Oradan hiç geçmediniz mi? Yani akşamları. Dayan çevre yolu ile Roland Gross stadı arasında sıkışmış, doğruca Balog ormanına açılan, hiçbir özelliği olmayan bir cadde canlandırdı gözünün önünde. Birden aynı görüntünün gece halini düşündü ve korkularının o güne kadar sakladığı gerçeği anladı. Orospular. Adam sadece orospuya gitmişti. Dayan'ın düşüncesini okumuş gibi başını salladı Balog. Yola çıkmadan önce herkes yapar bunu. Hollanda'ya gidecektim. Hiversum gidiş geliş 24 saatlik yol. Dayan sözüne kaldığı yerden devam etti. Tamam. Sürücü dikkati konusunda yapılan istatistikleri gördüm. Uykuya bağlı ağır vasıta kazalarının %90'ı gece 11 ile sabaha karşı bir arasında meydana geliyor. Aynı istatistiklere göre çevre yolunda bu tip kazalara kesinlikle rastlanmamış. Başkentin yakınında olmak şoförleri doğal olarak uyandırıyor. Siz park yerinden çıktığınıza göre... Soruşturma mı yapıyorsunuz diye birden araya girdi adam saldırgan bir tavırla. Sadece anlamaya çalışıyorum. Gece yarısı bir fahişe ile birlikte olduktan sonra 24 saat sürecek bir yola çıktığınız bir sırada nasıl uyuduğunuzu anlamak istiyorum. Balık kıvrandı. Parmakları masanın üzerinde vuruyordu. Dayan kendi gerginliğini gemledi ve birden yön değiştirdi. Uyanık kalmak için ne yaparsınız? Kahve içerim, termoslarımız var. Dayan burun deliklerini titretti. Leş gibi mutfağa hakim kokuya sessiz bir gönderme. Sigara da içiyorsunuz değil mi? Herkes gibi. Ya ot? Adam cevap vermedi. Dayan devam etti. Bunun sonunuz olacağını hiç düşünmediniz mi? Sizi uyutacağını. Valok boynunu uzattı. Derinin altındaki damarlar kıpırdıyordu. Dayana binmek için bütün şoförler duman alır. Herkesin kendine göre bir planı var. Anlaşıldı mı? Dayan masanın üzerine eğildi. Böylesi diklenmeler onu hiç etkilemiyordu. Senli benli konuşmaya başladı. Başka bir şey içmiyor musun? Kamyon şoförü biraz daha sessizliğe gömüldü. Dayan ısrar etti. Amfetamin, kokain, eroin. Adam Dayan'a yan yan baktı. Dumanlı göz kapaklarının altında mermi gibi parlak iki demir bilye. Dudakları hafif bir tebessümle ayrıldı. Anladım. Başıma dert açmak istiyorsunuz. İşten atıldım. Ehliyetim alındı. Kodese tıkılabilirdim ama bütün bunları size yetmiyor. Hemen tutuklanmamı istiyorsunuz. Yıllarca yatmamı. Dayan adamı bir harekette susturdu. Ben sadece gerçeği arıyorum. Hepsi bu. Voluik haykırdı. Gerçek aynasızlığın raporunda yazılı işte. Alkol testinden geçtim. Hastanede muayene edildim. Bir şey bulamadılar. Allah kahretsin temizdim. Yemin ederim kaza anında temizdim. Doğruyu söylüyordu. Yapılan testlerden Dayan'ın da haberi vardı. Tamam dedi. Biraz daha alçak sesle. Öyleyse o gece neden uyuyakaldın? Bilmiyorum, hiçbir şey hatırlamıyorum. Dayan doğruldu. Nasıl yani? Adam tereddüt etti. Yüzünden kocaman ter damlaları akıyordu. Mırıldandı. Yemin ederim, beynimi istediğim kadar zorlayayım. Otil kapısından sonra hiçbir şey hatırlamıyorum. Karıya bir fişek atıp atmadığımı bile olağanüstü bitkin olmalıyım. Bilmiyorum. Çarpım anına kadar hiçbir şey hatırlamıyorum. Dayan yerin altından bir gerçeğin yükseldiğini görüyordu. Daha önce hiç kuşkulanmadı. Şimdi ise gözlerin önüne şekillenen bir gerçek sordu. Kahvene dokunan oldu mu? Saçmalıyorsunuz. Neden dokunsunlar ki? Park yerinde kimseyle konuştun mu? Kafasıyla hayır işareti yaptı adam. Kapşonunu terden sırılsıklamdı. Başladığımız yere geldik. Hiçbir şey hatırlamıyorum. Allah kahretsin. Bu bir kaza. Olanları tuhaf bulsam da daha fazla araştırmanın bir yararı yok. Dayan iskemlesini çekip yaklaştı. Islak saçlarını ensesindeki yağmura rağmen cildi alev alevdi. Bunun benim için ne kadar ciddi olduğunu anlıyor musun? Hatırlamaya çalış. Vlog mutfak masasının çekmecesini açtı. Bir sigaralık sarmak için gerekli malzemeyi çıkardı. Sigara OCD kağıdı, alüminyuma sarılı esrar plakası. Sarılacak çifte kağıdı eline alırken konuştu. Kapı arkanızda. Dayan elinin tersiyle masanın üzerindekileri yere fırlattı. Adam yumruğunu sıkarak ayağa kalktı. Dikkatli ol orospu. Dayan herifi duvara yapıştırdı. Ondan daha uzundu. 1000 kat daha tehlikeli. İçinde tebessüm gibi bir şey hissetti. Aslında istediği de buydu. Herifin ona tokat atmasını, vurmasını tercih ederdi. Oğlunu öldürmek için bir alçaktan yararlanmış olmalarını tercih ederdi. Sesini yükseltmeden konuştu. Beni iyi dinle salak. 9 gün boyunca oğlumun beyni şişti. Kendi kanında boğulur gibi oldu. 9 gün boyunca nabzındaki ölümü izledim. Bugün bilincinin hangi koşulda açılacağı hala bilinmiyor. Belki herkes gibi biri olacak ya da ötekilerden daha yavaş ya da sadece bir lahana. O zaman nasıl bir hayatımız olacağını bir düşün. Kamyon şoförü başına eğdi. Dayan'ın elleri arasında eriyordu. Adamın tabureye yığılmasına izin verdi. Üzerine eğildi. Aynı sakin sesle devam etti. Onun için eğer kazadan önce dikkatini çeken bir şey olduysa beyninin bir köşesinde en ufak bir kuşku, bir tereddüt varsa Allah kahretsin. Şimdi söylemenin tam sırası. Başı öne eğik, yanakları gözyaşı ve terden sırılsıklam adam fısıldadı. Bilmiyorum, bilmiyorum. Bana bir oyun oynadılar sanıyorum. Nasıl bir oyun? Bilmiyorum. Birden uyuyakaldım sanki. Sanki ne? Sanki uzaktan kumandayla. O zaman duydum bunu. Dayan soluğunu tuttu. Önünde hem karanlık bir çukur hem de bir ışık vardı. Beyninde bir şimşek çaktı. Herif şu ya da bu şekilde etki altına alınmıştı. Aklına hipnoz geldi. Bu çapta bir müdahalenin mümkün olup olmadığını bilmiyordu. Ama eğer düşündükleri doğruysa programlanmış davranışı harekete geçiren bir işaret olmalıydı. Radyo mu dinliyordun? Hayır. Walkman mi vardı? Hayır. Yol kenarında bir şey gördün mü? Tabii ki hayır. Dayan bir adım geriledi. Daha güçlü olmak için bir adım. Polislere anlattın mı? Hayır. Emin değilim ki bana neden böyle bir şey yapsınlar? Neden böylesi bir oyun oynasınlar? Vlog her şeyi anlatmıyordu. İçinde bir yerde kıpırdanan bir dehşet çekirdeği vardı. Sonunda mırıldandı. Bütün olanları düşündüğümde gördüğüm tek bir şey var. Ne? Yeşil. Renk mi? Haki yeşil. Sanki askeri kumaş gibi. Dayan düşündü. Bu ip ucundan nasıl yararlanacağını henüz kestiremiyordu. Ama duyduklarının bir gerçeğin başlangıcı olduğundan emindi. Adam ellerini şakaklarına yapıştırmış, sarsılarak ağlıyordu. Tanrım, sizin ufaklık, her gece onu düşünüyorum. Beni bağışlayın. Allah kahretsin. Sizden özür diliyorum. Hareketsiz Dayan cevap verdi. Bağışlanacak bir şey yok. Ben Ortodoksum diye sürdürdü adam. Onun için Aziz Sava'ya dua ediyorum. Sonra tekrar ediyorum. Bağışlanacak bir şeyin yok. Anlaşılan bu kazada hiçbir suç yok. Kamyon şoförü kafasını kaldırdı. Gözyaşları bakışlarını bulanıklaştırmıştı. Ne demek istiyorsunuz? Dayan mırıldandı. Ne söylediğimi bilmiyorum. Henüz bilmiyorum. 20. kısım. Sabahın o saatinde Port Antonio Caddesi'ndeki park yerinin göze çarpan bir özelliği yoktu. Roland Gross Stadı'nın binaları yasak bir kentin duvarları gibiydi. Çevre yoluna gelince korkuluktan bakıldığında görünmemekle birlikte aşağılarda bir yerde homurdanıyordu. Oysa Dayan arabasını öğlene doğru otoparkta durdurduğunda gece olunca oradaki havanın nasıl değişebileceğini kolaylıkla anlayabilmişti. Farların aydınlattığı vücutlar, av peşindeki otomobiller, gerilerde bir yerlere sinmiş otomobillerin özgür bırakılmış güdülerin üzerine kapanmış gölgeli şoför mahalleri. ürperdi. Karanlık arzuları duyabiliyormuş gibi geliyordu. Kamburu çıkmış tehditkar hayvanlara benzeyen iç içe geçmiş bu arzular sanki asfalt boyunca akıp gidiyordu. Saatini çıkarıp otomobilinin direksiyonuna astı. Kronometresini harekete geçirip motoru çalıştırdı. Caddeyi tırmanıp sağa sola saptı. Önce Poetes Meydanı, sonra Atölye seraları bahçeleri boyunca ilerleyip monitör kapısına vardı. Kabul edilebilir bir hızla gidiyordu. Gecenin ortasında ağır vasıta hızıyla sonunda çevre yoluna ulaştı ve Maloit kapısı Roiren otoyoluna yönüne girdi. Hareket etmesinden bu yana 2 dakika 20 saniye geçmişti. Sağ şeritte kalarak hızlandı. Rastlantı sonucu çevre yolu akıyordu. Tıpkı kaza gecesi gibi. Saati 90 kilometre. Kazadan beri ilk kez çevre yolunda araba kullanıyordu. Elleri direksiyona kilitlendi. İçindeki rahatsızlığa teslim olmak istemiyordu. Pesi kapısı 3 dakika 10 saniye hızını daha da arttırdı. Saatte 100 kilometre. Mark Bolik kamyonu bundan da hızlı gidemezdi. 4 dakika 24 saniye Moit kapısının tüneline daldı. Bir nehir gibi akıp giden ışıkları şampanyanın bulanıklaştırdığı düşüncelerini hatırlıyordu. Yeniden açık havaya çıktı. 700 metre daha ileride yeni bir tünele girdi. 5 dakika 10 saniye Dayan Dafin kapısından önceki son tüneli gördüğünde yeni bir gerçeğin eşiğinden geçtiğini anladı. Bir de kendi suçluluğunun altında bir sırrı olabileceğini. Tünelin girişine 100 metre kala gözlerini yumdu ve direksiyonu hızla sola kırdı. Lastik sesleri, korna gürültüleri duydu. Gözlerini son anda açtı. Çevre yolunun çift yönünü birdenbire ayıran bariyerlerin hemen yanında buldu. Kronometresini durdurdu. 5 dakika 37 saniye. Tam kaza yerindeydi şimdi. Bariyerlerin çarpılmış bölümleri değiştirilmişti ama tünelin girişindeki taşlarda çarpan kamyonun bıraktığı çatlaklar hala görülüyordu. 5 dakika 37 saniye. Gerçeğin birinci bölümü buydu işte. Yeniden trafiğin arasına daldı. Maillot kapısına kadar ilerleyerek kuzey çevre yolundan çıktı. Hızla meydanı geçti ve yine çevre yoluna bu kez ters yönde girdi. Molitor kapısına kadar devam etti. Otoyoldan çıkıp Sakset bulvarına girdi. 72 numaranın annesinin evinin hizasına yaklaşınca yavaşladı. Yeni bir rahatsızlık, yeni bir anı baskını bekliyordu. Hiçbir şey olmadı. O akşam otomobilinin nereye park ettiğini hatırlamaya çalıştı. Ayrıntılar belliğinde beliriyordu. Oud Hall Hipodromu'nun yanında Marchrec French East Bay Caddesi. Yavaşça caddeye girdi. Otomobilini park ettiğini hatırladığı yere gelince durdu ve kronometrenin düğmesine bastı. Zaman kaybetmeden iki yanı ağaçla kaplı caddeyi geçti. Bir kilometre ileride Pesi kapısı meydanında sağa saptı. Tıpkı o lanetli gece yaptığı gibi. Sonra çevre yoluna çıktı. Kronometreye bir bakış 2 dakika 33. Toyota Lancerlane'in ortalama hızını geçmemeye çalıştı. Saatte 120 kilometre. Moit kapısı 4 dakika. Rusya Federasyonu Büyükelçiliği'nin çevre yoluna hakim upuzun sıralanan binalarını gördü. 4 dakika 50 saniye. Paris Üniversitesi'nin yapıları 5 dakika 10. Sonunda o uğursuz tünel. Dayan bu kez yolun sağ tarafındaki emniyet şeridinde durdu. Dörtlü flaşörlerini yaktı. Ne bir gürültü ne bir fren sesi. Oysa saatini eline aldığında parmaklarının titrediğini gördü. 5 dakika 35 saniye. Bundan daha kusursuz bir eş zamanlılık düşünülemezdi. Porte Aul Caddesi park yerinden olsun, Marcelle Ferenci Experi Caddesi'nden olsun kaza noktasına varmak için 5 dakika 35 saniye gerekiyordu. İki aracın Dafin kapısından önceki son tünelin önünde karşılaşmaları için Dayan ve oğlu kendi otomobillerine binerken henüz anlaşılamayan bir yöntemle programlanmış Mayor Vlovic'in otoparktan ayrılması yeterliydi. Dayan bir Tuzak olasılığını ciddiyetle düşünmeye başladı. Uyku, yağmur ve son hızla ilerleyen araçlara dayalı bir tuzak. Böylesi bir tuzak için Sunset Bulvarı'ndaki apartmanın yakınında Diane'ın yola çıkışını gözetleyen bir nöbetçi ile aynı anda hipnozla ya da başka bir yöntemle Mark Volick'i harekete geçirecek bir başkası gerekliydi. İki adamın arasında telsiz ya da sadece cep telefonu bağlantısı bulunması yetiyordu. Buraya kadar her şey mümkün. Ondan sonra Toyota'nın tam kamyonla karşılaştığı noktada bir uyutma işlemi gerekiyordu. İşte Diane'a bir tuzak kurulduğunu düşündüren de bu ayrıntıydı. Eğer genç kadın düşüncesinde haklıysa, katiller buluşma noktasını hesaplamış, karşılaşma bölgesine de kamyon şoförünü uyutacak bir işaret yerleştirmişlerdi. Dayan gözlerini kapadı. Çevre yolundan son hızla geçen otomobillerin öfkeli homurtusunu duyuyordu.